Ayrım 35. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 456. Balkanlar. Avrupa'nın 5 büyük yarımadasından biri olan Balkanlar, Orta Avrupa ve Akdeniz uzanan jeostratejik konumu ile önemli bir özelliğe sahiptir. Balkanlar, Soğuk Savaş sonrası siyasi coğrafyanın en fazla değiştiği ve savaşların olduğu bir bölge olmuştur. Yugoslavya'nın parçalanmasıyla Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ile Sırbistan Karadağ devletleri ortaya çıkmıştır. Balkanlardaki sürtüşme ve savaşlara Avrupa seyirci kalmıştır. Avrupa, Boşnaklarla Sırplar arasında süren savaşlarda yüz binlerce Boşnağın katliamına göz yummuştur. Bunun nedenleri arasında Avrupa Birliği'nin askeri sorumluluğu üstlenecek vurucu güce, güç aktarma yeteneğine, uydu istihbarat imkanlarına ve gereken siyasi iradeye sahip olmamasıdır. Bu durum, 1999 yılında ABD'nin NATO eşliğindeki müdahalesini zorunlu kılmış ve 1999 yılında Dayton Anlaşması ile Bosna Hersek toprak bütünlüğünü kazanmıştır. Kosova'da ise NATO destekli ABD, Sırpların, Arnavut ve Türklerin daha fazla katliama uğramasını önlemiştir. Buna karşın AB, Balkanlarda ekonomik alanda öncülüğü ele almıştır. Arnavutluğun modern ve demokratik bir devlet yapısına kavuşması, Makedonya'daki etnik gruplar arasındaki dengenin iyi sağlanması gerekmektedir. Özellikle Arnavut ve Makedonlar arasındaki sürtüşmeler ülkeyi kaosun eşiğine getirmektedir. Romanya ve Bulgaristan, AB ile üyelik müzakerelerine başlamış olmanın avantajlarına sahiptir. Sırbistan Karadağ, iş sorunları olan bir ülkedir. Bosna Hersek, henüz savaşın yarasını saramamıştır. Bu ülkeler, ekonomik yönden kendi ayakları üzerinde zor durmakta ve dış yardım ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Balkanlarda Türkiye için önemli bir jeopolitik bölge olmasının ötesinde, Türk nüfusun dışında Boşnak, Arnavut, Pomak ve Çerkez olmak üzere 8,5 milyon Müslüman yaşamaktadır. Balkanlarda Türk-Yunan dengesi temel öğelerden biridir. Bu iki ülke arasındaki işbirliği Balkanların gelişmesi ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayacaktır. Kafkasya bölgesi. 18. ve 19. yüzyıllarda Çarlık Rusyası, İran ve Osmanlı arasında mücadele alanı olan Kafkaslar, Osmanlıların 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan yenik çıkmasıyla Hindistan yolunu kesmek isteyen Ruslarla bu yolu açık tutmaya çalışan İngilizler arasında hakimiyet kurma sahasına dönüşmüştür. Sovyetlerin dağılmasıyla bu bölge çok taraflı bir rekabet alanında sahne olmaya başlamıştır. Kafkaslar halen bölgede doğrudan yer alan Rusya ile Türkiye, İran ve ABD arasındaki bir rekabet alanı içerisindedir. Rusya, Kafkasya'yı Soğuk Savaş döneminde Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz'e ulaşacak bir koridor olarak görmekteydi. Günümüzde bölge, etnik ve dini cereyanların devam ettiği bir alan haline gelmiştir. Kuzey Kafkasya'daki Türk ve Müslüman özerk cumhuriyetler, yani Dağıstan, Çeçenistan, İnguşistan, Balkar Kabartay, Çerkez Karaçay, Osetya, Adıgey ve Kalmuk ile daha kuzeyde Başkırdistan ve Tataristan bulunmaktadır. Rusya'nın bölgede atacağı yanlış bir adım, Rusya içerisindeki özerk Türk cumhuriyetlerinden olan Çuvaş, Hakas, Grona Altay, Tuva, Buryat ve Yakutları etkileyebilecek ve bu cumhuriyetler en azından Rusya'nın başını ağrıtabilecektir. Çeçenistan'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Çeçenlerle Ruslar arasında süren savaş ve saldırılar Kafkasların istikrarını bozmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki toprak ihtilafları ve etnik gruplar arasındaki husumetler ve düşmanlıklar ile Hazar Havzası'ndaki doğal gaz ve petrol yatakları bölgeyi uluslararası alanda bir odak noktası haline getirmiştir. Azerbaycan ve Gürcistan, Rus etkisinden sıyrılmaya çalışmakta, özellikle Gürcistan, Rus kuvvetlerinin mevcudiyetinden kurtulmanın peşindedir. Ermenistan ise Karabağ sorunu yüzünden Rusya'nın desteğine muhtaç olup, Rus kuvvetlerinin ülkesinde kalmasına izin vermektedir. Hazar Havzası enerji kaynakları Azerbaycan'ı kilit duruma getirmiştir. Rusya, Azerbaycan'ı nüfuzu altına aldığı takdirde bir taraftan Kafkasya'ya hakim olacak, diğer taraftan Orta Asya'nın dış dünyaya açılmasını kontrol edebilecektir. ABD, bölgede istikrarı korumak ve Rusya'nın tekrar etki sahasına girmesini önlemek ve İran'ın etkisini tecrit etmek amacıyla ne şiş yansın ne kebap yansın anlayışı doğrultusunda bir politika izlemektedir. Türkiye, Ermenistan arasındaki ilişkiler Karabağ sorununa odaklanmış durumdadır. Esasen Ermenistan'ın gelişmesi Türkiye ile kuracağı ilişkiye bağlıdır. Bu ilişkinin kurulması, Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi, sözde soykırım meselesinden vazgeçmesine bağlıdır. İran'ın bölge üzerindeki özlem ve etkinliği sınırlıdır. İran, Azerbaycan güçlendiği takdirde ülkesinde yaşayan 20 milyon dolayındaki Azeri nüfusun ülke üzerinde ayrılıkçı eğilim yaratacağından endişe duymaktadır. Azerbaycan'ın siyasi ve ekonomik başarısı İran'daki Azeri toplumu üzerinde çekici bir etki yapmasını gündeme gelebilecektir. Bu nedenle İran, Ermenistan ve Rusya arasında bir menfaat birliği vardır. Özellikle İran, Ermenistan ile sıcak diplomatik ilişkiler kurma çabasındadır. İran'ın kendine özgü dini temeller üzerine dayandırdığı rejim, yayılmacı bir politika izleyerek Orta Doğu'da etkin bir duruma gelmeyi amaçlamaktadır. İran'da reform yanlıları ile dini liderler arasında içten içe devam eden mücadele, ülkenin kalkınmasını engelleyen bir unsur olarak göze çarpmaktadır. İran'ın izleyeceği politika ve özellikle Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişmesi, bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemlidir. Türkiye'nin Kafkaslar üzerinde etkinlik kurması, Azerbaycan ve Gürcistan ile çeşitli alanlarda daha sıkı işbirliği yapmasına ve bu ülkelerdeki iş dinamiklerinin sağlanmasına bağlıdır. Azerbaycan, Türkiye ile işbirliğini artırmanın gayreti içerisindedir. Ancak ekonomik yönden gelişememesi ve ülke içinde rüşvetin yaygınlaşması, çağdaş ölçüler içerisinde bir devlet yapısına kavuşamaması, Türkiye ile olan ilişkilerinde beklenen gelişmeyi engellemektedir. Gürcistan, Rus etkisinden de kurtulmak amacıyla Türkiye'ye ve ABD'ye yaklaşmanın gayreti içerisindedir. Ancak ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olması, Gürcistan'ın ilerlemesinin önünde duran en büyük engeldir. Bunun yanı sıra, Gürcistan'daki özerk cumhuriyetler arasında tam bir işbirliğinin kurulamaması ülkenin istikrara kavuşmasını engellemektedir. Aralık 2003'te Gürcistan'da meydana gelen kaos bu durumu gözler önüne sermektedir. Orta Doğu. Orta Doğu'nun stratejik, jeopolitik ve sosyoekonomik özellikleri şöyledir. 1. Dünyada bilinen petrol yataklarının %65'i Orta Doğu'dadır. En fazla Suudi Arabistan olmak üzere Irak ve İran petrol yönünden dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır. 2. Üç kıtayı birleştiren ulaşım ağına sahiptir. 3. Deniz ticaret yollarını kontrol edici özelliktedir. 4. Tarihi ve kültürel değerler yönünden dünyanın en zengin bölgesidir. 5. Petrol zengini Arap ülkeleri bile insan gelişmişlik indeksi ortalama değerin altındadır. 6. Ülkelerin çoğu bilim ve teknoloji açısından geri durumdadır. 7. Sürekli olarak toplumlar arası çatışmaların ve ülkeler arasında savaşların en fazla olduğu bir bölgedir. 8. Bölge, dünya jeopolitiği üzerinde son derece büyük öneme sahiptir. 9. Orta Doğu, Avrupa ve Avrasya'daki süper güçlerin hakim olmaya çalıştığı ve son yıllarda da ABD'nin etkinlik kurmak istediği bir bölgedir. Nitekim Eisenhower bölge ile ilgili olarak Orta Doğu yalnız coğrafya bakımından değil stratejik yönden de önemli bir bölgedir. Bütün gücümüz ve örgütlenme yeteneğimizden, sevk ve irademizden faydalanarak Orta Doğu'yu kazanmak zorundayız demiştir. Orta Doğu çok kaygan bir siyasi zemine sahiptir. Buradaki mevcut potansiyel güce lokomotif görevi yapacak güç ve liderler yoktur. Lider olabilecek veya buna hevesli ülkeler olmasına karşın bölgedeki ülkelerin yönetim tarzı birlik oluşturmasına imkan vermediği gibi küresel ve bölgesel güçler de buna engel olmaktadır. Bölgeye demokrasisi, idare tarzı, teknolojisi yönünden lider olacak tek ülke Türkiye'dir. Ancak özellikle Arap ülkelerinin uzlaşmaz tutumu ve batılı ülkelerin devreye girmesi buna imkan vermemektedir. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejisinin şekillenmesinde Orta Doğu'nun payı önemli boyuttadır. Orta Doğu'da son gelişmeler ve Türkiye'nin durumu. Orta Doğu, ABD, Rusya ve AB gibi güç odaklarının çıkarlarının yol kavşağında politikalarının güzergahı üzerindedir. Hatta zaman zaman bu politikaların hedefi veya hareket noktası olmuştur. Bu durum günümüzde de başka plan ve senaryolarla devam etmektedir. Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO sorumluluk alanı dışında kalan Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinde Batı çıkarlarını vaki olabilecek tehditleri, istenmeyen değişmeleri müdahale için en yakın ve en uygun bir hareket platformu oluşturmaktadır. Yakın yıllara kadar Rusların Türkiye ve Afganistan üzerinden sıcak denizlere açılma girişimi, İngilizlerin ise Uzak Doğu ve Güneybatı Asya ticaret yollarını elinde tutma ve Almanya'nın da bu pastadan pay alma tutkusu Orta Doğu'yu bu güçler arasında bir çatışma alanı haline getirmiştir. Sovyetler Birliği'nin de dahil olduğu Avrupalı süper güçler çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'dan faydalanmayı amaçlamışlardır. Doğu sorunu olarak gündeme getirilen bu menfaat birliğinde Osmanlı Devleti'ni bölüp parçalanması ve bu olmadığı takdirde karşılıklı olarak bölgenin potansiyelinden yararlanma yatmaktaydı. Başka bir anlatımla Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya Orta Doğu'daki ortak çıkarları doğrultusunda anlaşmışlardır. Ayrıca bu güçler bölgedeki bazı azınlıkları yanlarına alarak Osmanlı aleyhinde kışkırtmışlar ve bunlara bağımsız bir devlet kurma vaadinde bulunmuşlardır. Bu politika örtülü olarak halen geçerliliğini korumaktadır. Orta Doğu'daki huzursuzluğun temelinde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı egemenliğinin bölgede ortadan kalkmış olması bulunmaktadır. Bu egemenliğin kalkması ile emperyalist güçlerin elinde kalan Orta Doğu'da petrol kavgaları, ihtilaller ve darbeler birbirini izlemiş, Filistin sorunu giderek büyümüştür. İsrail Devleti ise bu otorite boşluğu döneminde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk Orta Doğu'da birlik ve beraberliği sağlayıcı önemli adımlar atmıştır. Bölgede Atatürk'ün çabaları sonucu Batı'ya karşı bir güç dengesi oluşturmak amacıyla Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'ın katılımı ile Sadabat Paktı kurulmuştur. 1937. Bu paktın amacı üye ülkelerin birbirlerinin iç işlerine karışmamalarına, ortak sınırların güvenlik altına alınmasına, ülkeler arasında uyuşmazlıkların birbirlerinin görüşlerine başvurularak giderilmesine, üye ülkeler kendi sınırları içinde birbirlerine karşı çete ya da benzeri hareketlere izin vermemesine yönelikti. 5 yıl süre için yapılan Sadabat Paktı, bölge ülkeleri arasında işbirliği ve dostluk ortamının geliştiği yeni bir Orta Doğu'ya geçişi gündeme getirmekteydi. Ne var ki 2. Dünya Savaşı'nın çıkması bu süreci kesmiş, İsrail Devleti'nin kurulmasıyla bambaşka bir Orta Doğu ortaya çıkmıştır. İsrail Devleti'nin kurulması ve yayılmacı bir politika izlemesi, Orta Doğu'da başta Arap-İsrail çatışması olmak üzere ardı arkası kesilmeyen huzursuz bir ortamın oluşmasına neden olmuştur. Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu, Sovyetler Birliği ve ABD dengesinde yönlendirilmeye çalışılmıştır. Sadabat Paktı'ndan sonra Türkiye-Irak arasında güvenliğe dayalı olarak kurulan İngiltere, Pakistan ve İran'ın katılmasıyla genişleyen ve ABD'nin gözlemci olarak yer aldığı Bağdat Paktı, Batı bloğu tarafından da desteklenmiştir. Ancak bu paktın 1958'de Irak'ta meydana gelen darbeyle zayıflayarak dağılmasıyla Orta Doğu'da askeri rejimler birbirini izlemiştir. Yine Orta Doğu'da Batı ile de işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Bağdat Paktı'nın devamı niteliğinde olan ve ABD'nin de katılması ile 1959'da kurulan CENTO yani Merkezi İşbirliği Anlaşma Teşkilatı'nda uzun ömürlü olmamıştır. Bu paktların dağılması Orta Doğu'lu ülkelerin arasında öncelikle güvenliğe dayalı işbirliğini pekiştirememelerinin bir sonucudur. Orta Doğu, dünyada büyük ekonomik güç olarak ortaya çıkan ABD, AB ile Japonya ve Çin gibi ülkelerin etki alanı içerisinde kalmıştır. Ancak askeri üstünlüğü olan ABD'nin Orta Doğu'daki etkinliği giderek artmıştır. Bu durumdan rahatsız olan AB, kendi dışında Orta Doğu'nun yeniden yapılanmasını istememektedir. Avrupa, Orta Doğu'da tam bir Müslüman egemenliği ya da İsrail otoritesine de karşıdır. Kaynayan bir kazan olan Orta Doğu'nun ileriye yönelik yapılandırılmasında farklı seçenekler ve modeller ileri sürülmektedir. Bölgenin selameti açısından en uygun strateji, yöntem, Bağdat Paktı ve Cento benzeri bir örgütlenmenin oluşturulmasıdır. Irak'ın toprak bütünlüğünü de kapsayacak böyle bir oluşumla ABD, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinin Orta Doğu'yu kontrol etmeleri önlenebilir. Bağımsız bir Orta Doğu, Türkiye açısından da fevkalade önemlidir. 21. yüzyıl, küresel ilişkilerin kurulacağı bir yüzyıl olacaktır. Bu durum dikkate alınarak geleceğe yönelik politika, uluslararası ilişkiler, iç yönetimde yapılanma, rekabet, liderlik, pazarlama, güvenlik stratejileri kapsamlı olarak dikkate alınmalıdır. Orta Doğu'nun şekillenmesinde Türkiye'nin üzerine çok önemli görevler düşmektedir. Türkiye'nin önderliğinde oluşturulacak ticari, siyasi birlikler Orta Doğu'da istikrar sağlayacağı gibi bölgenin dünyada ayrı bir ekonomik ve siyasi güç olarak yer almasına yol açacaktır. Ne var ki böyle bir durumun oluşması hem Araplar arasında birliğin sağlanamaması hem de ABD destekli İsrail'in varlığı nedeniyle mümkün değildir. Nitekim Türkiye'nin önderliğinde 2003 yılında ABD-Irak Savaşı'nın önlenmesine yönelik olarak Arap ülkeleri devlet başkanlarının katılımı ile İstanbul'da yapılan toplantı ile diğer toplantı ve girişimler sonuçsuz kalmıştır. Araplar arasında birliğin sağlanamaması Orta Doğu'da İsrail-ABD çıkarları doğrultusunda yeniden bir yapılanmayı gündeme getirici şekilde görülmektedir. ABD'nin dünyada süper güç olarak konumunu devam ettirmesi açısından Orta Doğu'ya müdahale etmesi ve bölge ülkelerini kendi amaçları doğrultusunda kontrol etmesi gündeme gelmiştir. Orta Doğu'da enstrüman olarak Kürtler ve Ermeniler emperyalist ülkelerce adeta piyon olarak kullanılmıştır. Türkiye'nin bölgede lider bir ülke olmasını önlemek amacıyla Ermenilere devlet kurma sözü verilmiş ve Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irak arasında bir Kürt devletinin kurulması kararlaştırılmıştır. Ancak Orta Doğu'da emperyalist güçlerin tabir uygun ise at oynatmalarına buradaki halkın özellikle Arapların kendi içlerinde bir birlik ve ortak bir noktada buluşamamalarının önemli bir payı vardır. Sovyetlerin desteğiyle de kurulan ve daha sonra İran'a karşı Batı tarafından desteklenen Irak'taki Saddam rejimi Orta Doğu'da istikrarsızlığın önemli bir nedeni olmuştur. Irak, 1991'de Kuveyt'i işgal etmekle ABD'nin bölgeye girmesinde etkili olmuştur. Böylece 1992'de Körfez Savaşı ile ABD bölgeye yerleşmek üzere ilk adımını atmıştır. 11 Eylül 2001 sonrası dünyada kendi çıkarları doğrultusunda terörizme savaş açan ABD öncelikle El-Kaide'nin barındığı Afganistan'ı bombalayarak buradaki Taliban rejimini yıkmış ve yeni bir yönetimin iş başına geçmesine başlamıştır. Ardından elinde kütle imha silahlarının olduğu bahanesiyle 20 Mart'ta başlayan ve 1 Mayıs 2003'te sonuçlanan ikinci bir Irak saldırısı ve bunun akabinde Irak'a işgal gündeme gelmiştir. Buradaki esas amaç Irak petrolleri yanında Orta Doğu'nun yönetiminde etkili olmak ve İsrail'in bölgede etkinliğini artırmaktır. Savaş sonrası Irak'a yerleşen ABD, Saddam'ı yakalamasına rağmen aradığını bulamamış, Vietnam benzeri bir bocalama sürecine girmiş görünmektedir. Kısa sürede Irak'ta kendi arzusu yönünde kurmak istediği yönetim, çok parçalı bir toplum yapısı gösteren Irak'ta sürümcemede kalmış ve Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulması an meselesi haline gelmiş gibi bir izlenim vermektedir. Şu anda Irak'ın geleceğini ve bölgede meydana gelebilecek olayları hakkında bir öngörüde bulunmak mümkün değildir. Ancak Irak'ın yeniden yapılanması uzun yıllar süreceği bir gerçektir. Bu arada Orta Doğu'nun siyasi yapısında değişiklikler olabilecektir. Türkiye'nin durumuna gelince, birçok kez belirtildiği üzere jeopolitik konumu fevkalade önemli olan Türkiye, Orta Doğu'da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirememektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan biri 1990'lı yılların başından itibaren Türkiye'nin ekonomik krizin içerisine girmiş olmasıdır. Krizin esas nedeni beceriksiz yöneticilerdir. Hükümetlerin çoğunun popülist politika üreterek devletin geliri üzerinde harcama yapmaları ve bu harcamaları iç ve dış borçla karşılamaya gitmeleridir. Son birkaç yılda vergi gelirlerinin büyük bölümü iç borçların faizinin ödemesine ayrılmakta ve bu nedenle devlet üzerine düşen sağlık, eğitim ve altyapı çalışmalarını güçlükle sürdürmektedir. Diğer bir neden de kamuoyunda yerleşen ifadesiyle banka hortumlama veya bankaların içini boşaltılmasıdır. Bunun temelinde bazı siyasilerin baskıları ile devlet bankalarından verilen kredilerin geri dönmemesi, iyi bir bankacılık sisteminin kurulmaması bulunmaktadır. Bu durumlar Türk ekonomisinin zayıflamasına ve tabir uygunsa IMF ve Dünya Bankası'na el açmasına neden olmuştur. Ekonomik sıkıntı Türkiye'nin siyasi yönden pazarlık gücünü azaltarak emperyalist veya süper güçlerin yörüngesi doğrultusunda hareket etmesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. En azından kendi siyasi iradesini kullanmada zorlukla karşılaşmaktadır. Sonuçlar. Buraya kadar yapılan özlü açıklamaların ışığında dünya ve Türkiye'nin siyasi ve jeopolitik özellikleri maddeler halinde şöyle özetlenebilir. 1. Hali hazırda dünya, ABD'nin izlediği siyasetin çekim ve etki alanı içerisindedir. Bush doktrini olarak da tanımlanan bu siyasetin ilkeleri a. Uluslararası alanda işbirliği, b. Gelişmekte olan ülkelerde demokrasinin yerleşmesi, demokrasinin kurulmasına yönelik yardım ve çalışmaların yapılması, c. Uluslararası terörle mücadeledir. Bu ilkeler ilk başta dünyada huzur, güven ve barışın sağlanması açısından son derece olumlu olarak kabul edilebilir. Ancak bu siyasi ilkelerin temelinde ABD'nin rakipsiz dünya siyasetini yönetme ve tek kutuplu güç olma çabası yatmaktadır. Başka bir anlatımla ekonomik, askeri ve enformasyon alanında da çok gelişmiş olması ABD'yi dünyada tek kutuplu bir güç haline getirmiştir. Dünyada bu gücün şimdilik kaydıyla karşısında durabilecek başka bir güç yoktur.